家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Aralık 2018 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Fatih Atik'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Top Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Sebilür Reşat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan olacak. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anacağız, konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti Yusuf'un zaferi. 6 yaşında kollarını kaybeden Yusuf Akgün için artık işe yaramaz dediler, ölmesini beklediler. Ama o resim ve sporla hayata tutundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a engelli atamaları sırasında ağzıyla yaptığı portreyi hediye eden Yusuf Akgün, 6 yaşındayken Iğdır'da yüksek gerilime kapılarak iki kolunu kaybetti. Hastanede bacağının da kesileceğinin öğrenilmesi üzerine 6 ay kömürlükte saklandı. Aileye köylüler nasılsa ölecek, boşuna uğraşmayın dediler. Çevre baskısının ardından kendisini çocuk esirgeme kurumunda bulan Yusuf Akgün resimle hayata tutundu. Yazı yazmayı, ağzıyla kalem tutmayı öğrenen Akgün, resmin yanı sıra yüzme ve atletizmle de uğraşarak uluslararası alanda dereceler elde etti. Akgün, yeniden ayaklandım diye anlatıyor hayatını demiş Milliyet gazetesi. Hemen alttaki haberi de paylaşalım sizinle. Trump, Türkiye DAEŞ'i yenecek dedi. Irak'taki Amerikan askerlerini ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de kalma konusunda Pentagon'un süre istemesini kabul etmediğini açıkladı. Trump, Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak. Suriye'de DAEŞ'i yendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum. O da DAEŞ'i yenmek istiyor ve yapacak dedi. Bu arada Rusya'ya Türk heyeti gidiyor haberi var. AK Parti sözcüsü Çelik, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili Türkiye'den bir heyetin cumartesi günü Moskova'ya gideceğini söyledi. Çelik, Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve Cumhurbaşkanlığı sözcümüz Rusya'da görüşme yapacaklar dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Şeytanca bir kumpas. HDP'den AK Partili başkana FETÖ-vari tuzak, PKK'dan saldırı" demiş Yeni Şafak gazetesi. 2014'te Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Partili İsmail Taşdemir, HDP'nin akıl almaz tehdit, saldırı ve şantajlarına maruz kaldı. Oğlu ölümle tehdit edildi, akaryakıt istasyonu yakıldı, eczanesi tahrip edildi. Montaj kayıtla Erdoğan'a hakaret etmiş gibi gösterildi, terörist cenazesine katıldı diye yalan haber üretildi. Kumpas serisi kasetle başladı. Taşdemir'in hasta ziyaretinde çekilen kaydına Erdoğan'a hakaret içeren konuşma eklendi. Başsavcılık sesin montaj olduğunu tespit etti. Bu kez PKK'lı cenazesine katıldığı yalanı yayıldı. Gerçekte ise güçlü bir aşiret mensubu Taşdemir, mülki ve askeri yetkililerin talebiyle provokasyonu önlemek için cenazedeydi, diyor Yeni Şafak gazetesi. Sürmanşetine bakalım Yeni Şafak'ın. Bağımlılık gömleğini parçaladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda sanayi, ticaret, ulaşım ve teknolojide attığı adımlarla asırlardır kendisine giydirilen bağımlılık gömleğini parçaladığını söyledi. Erdoğan, milletimizin de kendine olan özgüveni artmıştır dedi. TÜBİTAK ve TÜBA ödül töreninde konuşan Erdoğan, yerli yazılım Ahtapot'un başarısına dikkat çekti. Fiziki güvenliğimizi siber güvenlikle tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Geliştirdiğimiz Ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına da dahil edildi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinin manşeti "Evlerimize el koyuyorlar, Suriyeli Kürtler PYD zulmünü anlattı." Suriye'de 10'dan fazla partinin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin temsilcileri Abdullah Kedo ile Kamiran Hajo, terör örgütü PYD-YPG'nin ele geçirdiği yerlerde uyguladığı baskıyı ve insan hakları ihlallerini Hürriyet'e anlattı demiş ve bu açıklamaların ayrıntıları da manşet haberinde yer bulmuş Hürriyet gazetesinde. Sabah gazetesinin manşeti 1.6 milyon iş yerine istihdam teşviki. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni yıl müjdeleri milyonlarca iş yeri ve çalışanının bütçesine katkı yapacak. İşte tek tek o tablo demiş Sabah gazetesi. 1 milyon 600 bin iş yeri için istihdam teşviki verilecek. 1 milyon 885 bin iş yeri asgari ücret desteğinden yararlanacak. 9.6 milyon sigortalı için yapılacak asgari ücret desteği 12 milyar lirayı bulacak. 1 milyon iş yeri 5 puanlık sigorta primi indiriminden faydalanacak. 1,5 milyon çalışan bölgesel istihdam teşvikiyle rahatlayacak. 8 milyon sigortalı çalışan için prim indirimi yapılacak. 440 bin kişi bu yıl ilk kez işe girecek. Bunların sigorta vergi giderlerini devlet karşılayacak demiş Sabah gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti "O silahlar kalmayacak. Bakan Akar akşama konuştu" demiş gazete. Milli Savunma Bakanı Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne verdiği silahlar kalacak diye bir şey yok dedi. Planlamalarımız var, görüşmeler sürüyor diye ekledi. Liderlerin çizdiği genel çerçevenin içini doldurmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akar şunları söyledi. başka taraflarla da temas halindeyiz. Bağımsız bir devlet olarak herkesle konuşuyoruz. Amerikalı ve Rus yetkililerle görüşmelerimiz sürecek. Konuştuklarımız arasında Tel Rifat da var, dedi. Star gazetesinin manşeti Birleşmiş Milletler'de adalet aramayın. Başkan Erdoğan, güya dünyada adaleti sağlamak için kurulan Birleşmiş Milletler'in adaletsizliğin kaynağı olduğuna işaret etti. 194 ülke var, 5 daimi üye dünyayı aldatıyor. 15 geçici üyenin hiçbir kıymeti yok, dedi. İslam coğrafyası büyük oyunun malzemesi yapıldı. Kaynakları sömürüldü, toprakları parçalandı, sınırları petrol, altın, elmas hesapları üzerinden yeniden çizildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir tane daimi üyesi olmayan 1.7 milyarlık İslam dünyasına kendi geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkı tanınmamıştır. Dağılımı adil olmayan 5 ülkenin dudakları arasından çıkan bir cevap her şeyi bitiriyor. Hani adalet üstüne kurulmuştu? Birleşmiş Milletler'den adalet diye bir şey beklemeyin. Çatışma, gerilim, eğitimsizlik, fakirlik, dışa bağımlılık dünyamızın kaderi haline getirildi. Bu sistemi inşa edenler ne yazık ki başarılı da oldu, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinin manşeti Erdoğan açıkladı, saldırıyı ahtapot önledi. Cumhurbaşkanı hackerların bir kuvvet komutanlığına yönelik siber saldırısına milli yazılım ahtapotun mani olduğunu söyledi. TÜBİTAK ve TÜBA ödül törenlerine katılan Erdoğan, bilimsel çalışmaların milli savunma için de çok önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, bugün siber saldırılar ve açıklar devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditler arasında. Geliştirdiğimiz ahtapot yazılımı bir karargahımıza yapılan siber saldırıya mani oldu, NATO tatbikatına dahil edildi, diye konuştu. Hemen yanda Rusya ile win-win, kazan-kazan masası başlığı var. Erdoğan, Putin Suriye'yi görüşecek, diyor Türkiye gazetesi. İki liderin buluşmasında ağırlıklı gündem Suriye'de yeni anayasa ve terör örgütü YPG ile Esad'ın ittifakı olacak, demiş gazete. Milat gazetesinin manşeti Türkiye küresel güçtür. Dünyaya barış ve istikrarı getirecek güçlü devletiz, diyor. Türkiye'nin kabuğunu yırttığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesiyle güçlü devlet anlayışını dünyaya kabul ettirdiğini söyleyen Bahçeli, Türkiye'de küresel güçler zirvesi gerçekleştirelim, demiş. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti kriptolu AKP'li. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun Erdoğan düşmanlığıyla AK Parti'ye çalıştığını iddia etti. Ancak bu hesaba göre AK Parti'ye kendisinden fazla destek veren yok. Netanyahu gibi Erdoğan'a saldırıp 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, sürekli karşı tarafa kazandırarak AK Partili değil de kripto AKP'li olduğunu ispatladı, demiş gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Enes Polat hattımızda bizi bekliyor. Enes Polat, günaydın.
Günaydın Nazlı Türkdağ.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle hemen başlayalım. Erdoğan saat 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlar ile buluşacak ve burada da bir konuşma yapacak. Erdoğan'ın buradaki konuşması oldukça önemli. Özellikle de iç ve dış siyasetle ilgili, özellikle de bugünlerde Fırat'ın doğusunda olan operasyonun eli kulağında olduğu bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar oldukça önemli ve bizler de bunları takip ediyor olacağız. Erdoğan'ın bir diğer programı ise saat 15'te Savunma Sanayi İcra Komitesi toplayacak ve buradaki toplantıya başkanlık edecek ve yılın değerlendirmesi de yapılacak bu toplantıda. Evet, Türkiye başkent Ankara'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise devam eden FETÖ davaları. Bugün işte FETÖ davaları da devam ediyor. Hemen o davalara da hızlıca bir göz atalım. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü davası var. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılanması devam ediliyor. Bir diğer dava ise Genelkurmay Çatı davası. Burada da Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı davası görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Bir diğer FETÖ davası ise jandarma karargahı davası. Yine burada da Beştepe karargahındaki jandarma genel komutanlığının eylemlerle ilgili olarak 243 kişinin yargılandığı davada Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Bir diğer FETÖ davasında ise Kara Harp Okulu'ndaki davası. Burada da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Son FETÖ davamız ise Muhafız Alayı davası. Burada ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammed Tanju Posor'un da bulunduğu 521 sanığın davasının görülmesine devam ediliyor. Arzu Türkdoğan.
Enes Polat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik. Fatih Atik, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Arzu Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazetelerin sayfalarına baktığımızda MHP lideri Bahçeli'nin dün gazetecilerle buluşması, medyanın Ankara temsilcileriyle gerçekleştirdiği basın toplantısı var. Devlet Bahçeli o toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili konuştu. Nedenini kestiremiyoruz, kestirebiliyoruz ama aslında hani bilemiyoruz dedi. Pek çok tartışma var bu konuda dedi. Nasıl değerlendireceksiniz özellikle? Bir de Esad'la diyalog konusunda da düşünceleri vardı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gazetecilerle 2018 yılı değerlendirme sohbet toplantısı düzenledi. Uzun bir toplantıydı. Saat 10 gibi başladı. 12'ye yakın bitti.
Siz de oradaydınız.
Biz de oradaydık. Her konuyu değerlendirdi. Yani şöyle bir üslupla başladı. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz olmasın dedi. Her konuyu sorun dedi. Ondan sonra epey sorular soruldu. Benim de bir iki sorum oldu. Esad mevzuna gelince özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve dış politikasındaki başarılardan, kazanımlardan söz etti Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça duyduğumuz, onun ağzından sıkça duyduğumuz dünya beşten büyüktür ifadesini Sayın Bahçeli de dün söyledi. Ve yeni bir sistemin tartışılması gerektiğini, küresel sistemin tartışıldığını anlattı. Türkiye'nin hem batıyı hem doğuyu etkileyen bir dış politika vizyonuyla hareket ettiğini ve başarılı olduğunu, bu aktif diplomasinin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Buna ilaveten de terörle mücadele konusunda hükümete tam destek verdiğini, Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'na tam destek verdiğini tekrarladı. Esad noktasına gelince de Esad'la kesinlikle bir temas sağlanmamalı dedi. Çünkü Esad bu zamana kadar yaptığı, Türkiye'nin yaptığı kazanımlar, sahadaki başarıları Esad'ın inisiyatifine bırakılmamalı. Hı hı. Değerlendirmesi var. Bahçeli özellikle bu dış politika konularında önemli uyarıları vardı Esad konusunda ve Türkiye'nin mevcut dış politikasını sürdürmesi noktasında. Bir de farklı bir öneri daha gündeme getirdi. Böylesine etkili bir politika yapan Türkiye'nin denge politikası, hem Amerika ile konuşabiliyor hem Rusya ile konuşabiliyor ve sahada netice alıyor. Bunu vurguladı. Başkalarına bırakmadan Türkiye'de bir küresel güçler sempozyumu ya da işte zirvesi düzenleyelim önerisi getirdi. Bu son derece dikkat çekici bir şey. Bu önerinin altında da şu yatıyor. Türkiye aktif diplomasisiyle dünya siyasetini belirleyebiliyor. Ama Orta Doğu'da ne yazık ki Müslüman toplulukların, Müslüman halkların, İslam dünyasının yaşadığı durum ortada. Dolayısıyla küresel güçleri İstanbul'da ya da Ankara'da bir araya getirip Orta Doğu'daki bu sorunları çözmek üzerine bir toplantı organize edilmesini istedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir şey söylüyor. Yani bir oyun oynanıyor. 1.7 milyarlık İslam dünyasının üzerinde büyük bir oyun var yıllardan beri. 100 yıldır var. Öncesi de var da son 100 yılı söyleyelim. O paylaşım, petrol savaşı, paylaşım kavgası bitmiş değil. Ve 194 ülkenin olduğu Birleşmiş Milletler'de bir tane güvenlik konseyinde bir tane daimi İslam ülkesi yok. Dolayısıyla böyle bir küresel toplantının elbette çok büyük önemi olacaktır, ses getirecektir. Zaten Türkiye mesela Amerika'nın Trump'ın Kudüs'ü başkenti ilan etme kararından sonra bile yaptığı girişimlerle onları o kararı protesto ettirmişti. Red cevabı çıkmıştı BM Genel Kurulu'ndan. Yani etkisini gündeme taşıyabiliyor. Ama bu oyun devam ederken, bölgedeki paylaşım oyunu devam ederken tek başına Türkiye'nin bunu engellemesi ya da yeni bir misyon çizip buralara şekil vermesi kolay değil. Bahçeli'nin önerisi şüphesiz çok çok önemli ama bütün İslam dünyasının ayağa kalkıp Türkiye'nin yanında mücadeleye devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Dünkü toplantıyı ben çok dikkat çekici buldum. Şöyle dedi ki, Sayın Bahçeli bu kez kendine çok daha güvenli bir yapıdaydı. Yani daha önce güvensizdi demek istemiyorum, öyle algılanmasın. Yani özellikle Cumhur İttifakı konusunda ve bundan sonra verilecek mücadeleyle ilgili uluslararası arenada bu noktada daha dikkatli ifadeler de bulundu. Özellikle Cumhur İttifakı dışında diğerlerini muhalefet olarak niteledi. Kendilerini iktidarın bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Yani bu yorumlar çıktı yani sözlerinden. Ana muhalefet ifadesi diye bir şey yok dedi artık. Ana muhalefet diye bir şey yok. Bütün partiler eşit değerlendirmesinde bulundu. Bunlar önemliydi. Cumhur İttifakı'nın hangi illerde ittifak yapacağını da açıkladı. 30 büyük şehirde ittifak var. 51 ilde ittifak yok. 50 ilde. Ya da
51 yazmış.
49 ilde. Şöyle, ilde ittifak onları yok şöyle yok. Çıkaracağız. Ortak aday var 2 ilde. Osmaniye'de ortak aday olacak. Hı hı. Bir de Rize'de ortak aday olacak. Orada AK Parti, diğerinde MHP aday göstermeyecek. Hı hı. 3 büyük şehir MHP'ye bırakılıyor. Adana,
Mersin,
Manisa ve Manisa. Diğer iller AK Parti tarafından adaylar çıkartılacak büyük şehirlerde. Bu ittifakın detaylarını biraz anlattı. Ve bu ittifakın asıl önemine değindi. Asıl önemi şudur dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açısından değerlendiriyor olayı. Evet. Ve muhalefete yönelik eleştirileri de oradan getirdi. Yani ülkemizde, bölgemizde büyük bir kaos var. Fakat muhalefet yine bu kaosu derinleştirmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu hala bize işte sarı yeleklileri, Paris'te çıkan olayları örnek gösteriyor, Gezi'yi örnek gösteriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin daha farklı bir noktaya geçtiğini, 31 Mart yerel seçimlerinin artık bunun sağlaması olacağını söyledi Bahçeli. Yani biz sistem değişikliğini yaptık. 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı %50'nin üzerinde oy almalı ve bu seçim sisteminin, yeni sistemin sağlamasını yaparak Türkiye'nin yoluna devam etmesini, yolunu açmasını sağlamalı dedi. O yüzden 31 Mart çok önemli. Bahçeli açısından, AK Parti açısından da öyle. 31 Mart'la beraber ülkeyi içeriden karıştırma ihtimalleri sona erecek. Burada diğerleri ne istiyor? Bahçeli'nin ve iktidar AK Parti'nin kafasındaki düşünceler nedir? Şu muhalefete dönük olarak şöyle bir düşünceleri var. Muhalefet özellikle CHP öncülüğünde İşte İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi bir araya gelecekler. İstanbul'u, Ankara'yı Cumhur İttifakı'ndan alabilirlerse Tayyip Erdoğan'ı yeni bir seçime zorlayıp sokakları da biraz hareketlendirerek Türkiye'yi yeniden seçim yapmak zorunda bırakacaklar. Yani ya da en azından böyle bir niyetleri var şeklinde bir değerlendirmeleri var. Baktığınız zaman da söylemlerini de bunun üzerine kuruyorlar. Bahçeli'nin dünkü açıklamalarında CHP'nin FETÖ söylemlerini kullandığı, bölücülerle aynı söylemi kullandığı, bölücülerle yan yana geldiğini altını çizerek vurguladı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu uyarıyor. Kılıçdaroğlu'nu politikayı değiştirip ılımlı bir çizgiye gelmesi noktasında uyarıdı, uyarılarla geçirdi konuşmanın bir bölümünü. Ve yanındaki bazı isimleri sustur, tatile gönderdi Kılıçdaroğlu'na. Yani oradan bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı ile Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel vizyonuyla, küresel vizyonuyla hareket eden bir yapıya dönüştürmeye çalışıyorlar ülkeyi. Dış politikanın başarılı şekilde devamından yana Bahçeli. Bu arada Türkiye bunları dışarıda istediklerini alırken içerinin karıştırılmaması için muhalefeti uyarıyor. Bu çok dikkat çeken bir başlıktı. Bir de tabii orada Metin Akpınar mevzu vardı. Metin Akpınar hepimizin sevdiği, saydığı bir sanatçı. Ama halk dilimizdeki sözleri tabii ortalığı karıştırdı. Yani çok tepkisel ifadeler kullandı. Darbe benzetmeleri yaptı. Bahçeli'nin açıklamaları çok net. Metin Akpınar için sözlerimi benim cahilliğime verin deyip çıksın açıklama yapsın, özür dilesin Türk halkından dedi. Kendisine yazık ettiğini anlattı Metin Akpınar'ın. Yani bunlar önemli çağrılar. Tabii Metin Akpınar bir cevap verecek mi bilemiyorum ama dün Radyo Televizyon Üst Kurulu da Halk TV'deki yayınlar nedeniyle televizyona 3 kez program durdurma cezası verdi. Dolayısıyla bunlar önemli yani.
Evet, bir de Hulusi Akar'la Özgür Özel arasında bir polemik vardı bütçe görüşmeleri sırasında. Onunla ilgili de açıklamaları var Devlet Bahçeli'nin.
Hulusi Akar'a çok net bir şekilde sahip çıktı. Yani Hulusi Akar'ın yanındayım dedi. Ben daha önceki bütün genelkurmay başkanlarını ziyaret ettim. Hulusi Akar'ı da ziyaret ettim. Fakat diğer ziyaretlerden farklı olarak ona Kur'an-ı Kerim, bayrak, Türk bayrağı ve altın kaplamalı bir silah armağan ettim. Diğer hiçbir genelkurmay başkanına bunu armağan etmemiştim dedi. Fakat bu ziyaret 15 Temmuz darbesinden önce olmuş. Hulusi Akar 15 Temmuz'da gösterdiği tavırla darbecilere teslim olmayarak bayrağa, Kur'an'a ve silaha sahip çıktı dedi. Dolayısıyla yıpratılmaması gerektiğini söyledi. CHP'yi sürekli olarak uyarıyor. CHP'nin içeride, ülkenin içinde, siyasette karışıklığa yol açmasını engellemeye çalışıyor Bahçeli. Yani böyle bir atmosferde bizim içeriği sağlam tutmamız lazım noktasından hareket ediyor. Ama bakalım CHP'ye yönelik bu uyarıları karşı taraftan ne tür tepkiler alacak, ne tür yanıtlar bulacak onu göreceğiz. Peki. Onlar da tam tersini söylüyorlar. Biz direnmeye devam edeceğiz. Sinmeyeceğiz şeklinde açıklamalar yapılıyor. Ama özellikle iki büyük şehir, İstanbul ve Ankara'da çok çetin geçecek bu yerel seçimler. Gerçekten eğer AK Parti'yi kaybederse, yani Cumhur İttifakı'nın adayları kaybederse, bütün beklenti seçim sonrasında, 31 Mart sonrasında ülkenin yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimine zorlanması olarak bir planın yapıldığı her yerde konuşuluyor Ankara'da.
Peki, bakalım neler getirecek günler.
Bunun göreceğiz. Mimarı da CHP olarak gösteriliyor yani.
Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TÜBİTAK ve TÜBA ödül törenine katıldı.
Evet.
Orada savunma sanayi ile ilgili önemli açıklamaları vardı. Geliştirdiğimiz Ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi dedi ve savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulduğumuzu ifade etti. Cumhurbaşkanı, nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği nokta zaten birilerini çıldırtıyor. Yani Türkiye şu anda insansız hava araçlarıyla operasyon yapabilen sayılı ülkelerden bir tanesi. Bugün terörle mücadelede bu noktaya geldiyse Türkiye, yani terörü içeride de dışarıda da hapsedip vurduysa, insansız hava araçları sayesinde. Yani bu teknolojiyi kullanan İsrail var, Amerika Birleşik Devletleri var, üçüncü ülke biz varız. Silahlı insansız hava aracı. Yani diğerleri bunu yapamıyorlar. Bu derecede etkili kullanamıyorlar. Rusya bile bu konuda geride, Türkiye'nin gerisinde. Yani o Bayraktarlar Müthiş aletler gerçekten. Türkiye'nin terörle mücadelesinde çağ atlatan cihazlar oldu. Sadece onlar değil. Şimdi son dönemde inanılmaz, Türkiye açısından inanılmaz. Tabii daha kapasite yükseği olan teknolojileri kullanıyor Amerika ve Rusya, diğer ülkeler. Ama Türkiye kendi füzesini yapıyor. Bugün 300 kilometre menzilli bir Bora füzesi denemesi yapıldı ve seri üretimi başlayacak yakında. Hı hı. Atmaca füzesi, Cirit füzesi, ondan sonra helikopter üretimi. Dolayısıyla bunlar inanılmaz şeyler. Kendi tankını, topunu yapmaya başlayacak. Zaten zırhlı personel taşıyıcı araçlarını yapabiliyor. Türkiye mühimmat noktasında da kendi kendine yeter hale geldi. Hassas güdüm kitleri üretiyor TÜBİTAK. Ve o bildiğiniz toplardan atılan ya da uçaklardan işte rastgele atılan bombalar artık güdümlü füzeler haline dönüştü. Yani Türkiye bu noktada çok önemli mesafe aldı son 10 senede. Dolayısıyla bu birilerini çıldırtıyor. En çok da kimi çıldırtıyor? Hemen Yunanistan'ı çıldırtıyor. Orada Türkiye'nin bu savunma sanayi ile ilgili atılımları çok sık bir şekilde haberlere ve gazetelere konu oluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın söylediği konu çok çok önemli. Bir de şu var. Yazılım noktasında biz çok iyi beyinlere sahibiz. Evet, ama Türkiye yazılım üretme noktasında dünyada sıfır düzeyindeydi. Yoktu yani. Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Yani şu akıllı HGS sistemlerinde bile problem yaşadığımız zamanlar oldu. Dolayısıyla yani bunlar geride kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın anlattığı Ahtapot sistemi detayını bilmiyorum. Biz de bugün o konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Yayını alacağız. Biz de kendi televizyonumuzda bu yazılımı geliştirenleri. Müthiş bir şey. Evet. Yani kara kuvvetlerine yapıldı yanlış hatırlamıyorsam saldırı. Onu püskürttüler. Yine başka konularda da siber saldırılara karşı yeni yazılımlar geliştiriliyor. Bugün başka bir tanıtım var. Ürün takip sistemi diye bir şey var mesela Türkiye'de. İlaç takip sistemi diye bir şey var. Bu ilaç takip sistemi çok basit gibi geliyor söylendiği zaman ama bir hasta aile hekimine gidip ilacını alıyor, yazdırıyor. Ondan sonra eczaneden ilacını alıyor. Ne kadar tüketti, ne zamana kadar kullanacak? Her şey kayıt altında gerçekleşiyor. Bu dünyada uygulanan bir sistem değil. Türkiye'de var bu yazılım. Ve şimdi bunu satıyor Türkiye. Suudi Arabistan'a sattı, Katar'a sattı, Rusya'ya verecek falan. Ve devletler kendi sağlık yazılımlarını, sistemlerini bu yazılımla geliştiriyorlar. İşte savunma sanayinde çok fazla üretim var. Helikopterlerin ve yerli uçakların bütün aviyonik yazılımları Türkiye'de üretilecek. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye çağ atlatan gelişmeler oldu. Türkiye'nin zaten gücü de buradan geliyor. Eğer biz Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda, ne bileyim İdlib'deki operasyonda, bugün Güneydoğu'da sürdülen operasyonlarda mesafe aldıysak, bu silah sistemlerini kendimiz büyük ölçüde ürettiğimiz için ve kararlı duruşumuz sayesinde yapabiliyoruz bunu. Terörle mücadele noktasında da Türkiye'nin bugün geldiği aşamanın en önemli sebebi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem Türkiye'nin askeri kapasitesini kendi imkanlarıyla geliştirmesi, en önemlisi de şu Arzu Hanım, Türkiye stratejik konsept değişikliğine gitti yani. Türkiye dedi ki ben artık dayanamıyorum. Benim de bu kadar oynamanıza. Ben bir 30 yıl daha kaybetmek istemiyorum. Bir 40 yıl daha kaybetmek istemiyorum. Terör nerede? Terör Ankara'da mı? Ankara. Terör Diyarbakır'da mı? Diyarbakır'da. Terör Karaçak Dağı'nda mı? 180 kilometre derinliğe ilk defa operasyon yaptı Türkiye geçen hafta. Yani 2 hafta önce. Sınırların şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri hem Suriye tarafında hem de Hakkari'nin güneyinde Irak tarafında aşağı indi. Yani biz sınırı resmi olarak olmasa bile fiili olarak o dağlık bölgenin altına indirdik. Şu anda 40 kilometre derinlikten geçiyor. Orada askeri üs bölgelerini kurdular, tutuyorlar. PKK, PYD, YPG bunlar nefes alamaz hale geldiler. Türkiye'nin kapasitesi arttıkça ekonomisi en önemli yani düşmanlarına ve kendisi içerisinde operasyon yapılmasına izin vermiyor. Burada en önemli bizim dikkat çekmemiz gereken ve kendimizi geliştirmemiz gereken şey şurada da yazıyor 0940 ekonomi diyor ya. Evet. Ekonomi. Biz ekonomimizi
şimdi konuşacağız.
Ekonomimizi güçlendirebilirsek gerçekten üretim ekonomisine geçebilirse Türkiye bu anlamda önemli adımlar da atılıyor. Biraz sonra konumuzla konuşacaksınız. O zaman başka bir Türkiye olacak.
Peki.
Yani karamsarlığa gerek yok. Ülkemizin geleceği aydınlık olacak inşallah.
Peki, güzel bağlantı yaptınız. Ekonomiyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. ATV A Haber koordinatörü Fatih Atik konuğumuzdu.
ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonominin gündemini konuşacağız. TOB Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atılım Murat stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza hocam.
Hoş bulduk, günaydın.
Evet, ekonomideki gelişmeleri konuşacağız ama 2018'in artık son haftasındayız. Yavaş yavaş bir yılı tamamlıyoruz. Yeni bir yıl başlayacak. Son derece hareketli bir yıldı 2018. Her açıdan, ekonomi açısından da öyle. Bize 2018'i bir değerlendirmenizi rica edeceğiz kısa sürede. Bir de 2019'dan neler bekliyoruz? Geçen bu yılın ardından onu soracağız.
Sizin de belirttiğiniz gibi çok hareketli bir yıl oldu gerçekten. Yani en başta işte piyasalardaki hareketlilik, dolar kuru, döviz kurları. Sonrasında tabii bunun gecikmeli olarak da reel ekonomiye yansımasını hissettik. Mesela yılın ilk yarısında reel ekonomi çok iyi performans gösterdi ilk 6 ayda büyüme rakamlarına baktığınız zaman. Sonrasında zaten yavaş yavaş da kurdaki artış, beklentilerin bozulması, yatırımcı iştahının azalmasıyla beraber işte yılın 3. çeyreğinde zaten zayıf bir büyüme vardı. 4. çeyrekte de zaten düşük büyüme bekleniyor. Yani ilk 6 ayla ikinci 6 ay arasında çok ciddi bir farklılık oldu reel ekonomi anlamında, ekonomik performans anlamında. Bu da şu, normal şöyle ki biz tabii Ağustos'ta özellikle çok ciddi bir kur artışı yaşadık. Hı hı. Yani sadece 10 gün gibi bir süre, 10-12 günde %53 arttı dolar TL kuru ve algı çok bozuldu. İşte borsa yerle bir oldu, faizler çok arttı. O dönemde hızlı bir şekilde risk algısı bozuldu. Risk primi arttı daha doğrusu Türkiye'nin. Şimdi zaten piyasaların verdiği tepkiyle bunun ekonomiye yansıması arasında bir 3-4 ay olur. Yani biz Ağustos'ta falan o kur şokunu yaşadık. İşte Eylül'ün ilk haftaları falan devam etti. Şimdi 3-4 ay gecikmeyle olsa, ki oluyor işte, verilere bakıyoruz. İşte dün kapasite kullanım oranı geldi, reel tüketim güven endeksi geldi, reel sektör güven endeksi geldi. Burada ciddi düşler olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi 3-4 ay gecikmeli olarak geliyor. Yani ilk 6 ay ile ikinci 6 ay arasında ciddi bir farklılık var tabii ki. Kurdaki art, tabii kur arttı. Ondan sonra tekrar işte şu an 5.20'lerdeyiz, 5.30'lardayız. Bir gevşeme var. Hani birkaç ay önceye göre daha şeyiz, daha olumluyuz en azından. Çünkü Ağustos, Eylül dönemi çok sıkıntılıydı algılama açısından özellikle. Yani kısacası 2018 zor geçti. Hı hı. Ve muhtemelen de hani 2019'un ilk döneminde 2018'den kalanların biraz devamını göreceğiz. Yani reel ekonomide yansımasını göreceğiz. Kur anlamında söylemiyorum. Mesela ben şimdi son günler şu soruyla çok karşılaşıyorum. İşte hocam, Ocak'ta kuru çok büyük bir artış bekleniyormuş. İşte 8 olacakmış, 9 olacakmış vesaire. Yok öyle bir şey tabii. Yani bilemeyiz tabii ne olacağını ama şu aşamada bir en azından Ağustos-Eylül dönemindeki ortam yok. Daha sakin bir ortam var. Kaldı ki yani atılan bir sürü de adım oldu zaten son 2-3 ayda. Yani programlar açıklandı, teşvikler açıklandı. Bunun da yansımalarını yavaş yavaş görmeye başladık. Ama dediğim gibi yani reel ekonomi biraz gecikmeli tepki verir. Son 3-4 işte bu Eylül'den itibaren biraz zor geçti reel ekonomi açısından. İşte konkordatolar, işte iflaslar vesaire. Muhtemelen 2019'un ilk çeyreğinde de biraz daha bunun devamını görürüz. Çünkü gecikmeli etkisi olarak görürüz yani. Sonra zaten işte ilk çeyreği atlattıktan sonra, 2019'un ilk çeyreğini atlattıktan sonra ikinci çeyreğe biraz daha umutla bakarız. İkinci çeyreğe veya yılın ikinci yarısına. Yani 2019'un ilk çeyreği zor geçer yine. Ben öyle düşünüyorum. Ha şu da var tabii, Mart sonunda bir seçim var. Tabii hükümette doğal olarak destekleme yapacaktır. Zaten bir sürü teşvik açıklandı. Ben yeni teşviklerin de gelebileceğini düşünüyorum Ocak ayında. Doğal olarak yani onun biraz yansımasını görürüz ekonomide. Ama genel olarak 2019'un ilk çeyreği zor geçecek gibi gözüküyor. İkinci çeyrek ve bilhassa 2019'un ikinci yarısında belki bir kısmi toparlanma olabilir diye düşünüyorum. Yani öncelikle tabii enflasyon çok yükseldi. Önceliklerimizden biri enflasyonu düşürmek. Yani gelecek sene %15-16 enflasyon olabilir. Yani enflasyon hayatımızın her tarafını etkilediği için ki işte nerelerden geldik? 24'lerden 25'lerden geldik. Şu an 21 civarındayız ve muhtemelen Aralık ayı enflasyonuna biraz daha düşüş göreceğiz Aralık ayı enflasyonunda. Umarım buradaki düşüş de devam eder. O da biraz kurla bağlantılı zaten.
Peki asgari ücret miktarını nasıl değerlendireceksiniz 2019 için? 2020 lira asgari ücret belirlendi. Aslında işverenlerin de hoşuna gitti bu miktar. Çalışanlar için de olumlu bakıldığı söyleniyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Hepimizin hoşuna gitti. Çünkü şöyle yani %26'lık bir artış var. Yani insanlar daha çok kazansınlar, daha çok harcasınlar. Yani isteğimiz odur zaten yani. İşte 417 TL'lik bir artış var. %26'lık bir artış var. Tabii enflasyona baktığımız zaman hani az önce de konuştuk. Zaten yıl sonu enflasyon tahmini 20.8. Yani yeni ekonomi programında açıklanan, 2 ay önce açıklanan yeni ekonomi programına göre 20.8. Muhtemelen 20-21 civarında bir enflasyon olacak yani yıl sonu için. Yani 20-21'lik enflasyonu gözünde bulundurursak yani %26'lık artış, asgari ücretteki %26'lık artış makul bir artış. Hatta iyi bir artış gibi gözüküyor. Şimdi ona da ben şey konusunda biraz ayrılıyorum sadece. İşverenlerin mutlu olup olmadığı konusunda. Çünkü şöyle ki şu an...
Mutluyuz diyorlar ama.
Yani öyle, ama şu var şimdi onu göreceğiz. Şimdi bakın söylem ayrı olabilir. Niçin olduğunu açıklayacağım. Aksiyon ayrı olabilir. Peki. Çünkü şu an bir çalışanın işverene maliyeti 3000 TL. Yani zaten Türkiye'de 3-4 milyon civarında bir Suriyeli göçmen var ve bunu işte sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde bu Suriyeli çalışanları görüyoruz ve ekseriyeti kayıtsız bu çalışanlar. Ve iş arıyorlar. Ve bu insanlar 1000 TL, 1500 TL'ye çalışmaya da razılar. Şimdi işverenler şu an mutlular ama işte o 3000 TL'lik maliyet yani işlerin iyileşmesiyle alakalı aslında. Eğer reel ekonomi 2019'un ilk çeyreğinde veya devamında yani ikinci çeyrekte falan toparlanma emareleri gösterirse o zaman işveren bu 3000 TL'lik yükün altına girer. Yani o bizim süreci nasıl yöneteceğimizle alakalı birazcık. Yani teşviklerle alakalı işte ekonominin desteklenmesiyle alakalı. Eğer ekonomi gene işte patinaj yaparsa kısmi bir toparlanmadan sonra o zaman 3000 yani işlerin kötü olacağını düşünerek reel ekonomi anlamında o zaman 3000 TL'lik yükün altına girmek istemeyebilir işveren. Evet. Yani bunu biraz zaman gösterecek. O şu an için tamam diyor, güzel diyor. Ekonomik beklentiler biraz daha olumlu yılın ikinci yarısı için 2019 için. Şu an işverenler memnun. Ama yaşayıp göreceğiz bunu. Çünkü o zaman ne olur biliyor musunuz? Eğer ekonomi patinaj yapmaya başlarsa işveren de çalışan başına 3000 TL'lik masrafın yükün altına girmek istemezse hem işsizlik oranı artar. Sonuçta işten çıkaracak insanları. Mevcut işçiyi de çıkarmak zorunda kalacak bu sefer işveren. Çalışanı çıkarmak zorunda kalacak. Hem de kayıt dışılık biraz daha artar. Doğal olarak bu Suriyeli göçmenleri çalıştırarak tabii ki yani 1500 TL çalıştıracak bu insanları. Onun için yaşayıp göreceğiz. Yani süreç onu bence gösterecek birazcık.
Umarız olumlu gelişmeler yaşanır. Kötü senaryo gerçekleşmez. Şimdi 2018 dünya ekonomisi açısından da son derece hareketli bir yıldı. Bir de dünya ekonomisi açısından değerlendirirsek neler söyleriz?
Tabii 2018'de Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı damga vurdu ve 2019'a da damga vuracak gibi gözüküyor. Yani şu an böyle bir ateşkes var açıklandı işte bir ay kadar önce G20 toplantısında ama yani o boyut kazanabilir çünkü bir tarafta Trump var ki Trump şöyle yani dünyayı öyle bir şekilde algılıyor ki mesela işte ticaret savaşını şey yaparken açıklarken başlatırken daha doğrusu Çin'i bir Sovyetler Birliği gibi görüyor. İşte o dönemde Amerika Sovyetler Birliği bir nevi çökertti. İşte ondan sonra farklı bir yöne gitti dünya. Şimdi Çin bir Sovyetler Birliği değil mesela. Yani Çin'i de o şekilde çökertebileceğini, Çin'in etkisini azaltabileceğini düşünüyor bu tarz manevralarla. Çünkü bu ticaret savaşının sadece ekonomik anlamda bakmamak gerekiyor. Orada ciddi bir işte Doğu Çin Denizi'nde, Kuzey Çin Denizi'nde orada ciddi bir şey de var. Nasıl diyelim kargaşa da var işte Amerika Japonya'yı destekliyor işte Çin askerleri orada Çin donanması orada yani askeri boyutu da var bunun o nedenle yani 2018'de bunu konuşuyoruz 2019'da da bunu konuşacağız 2018'de doğal olarak bu ticaret savaşının yansımalarını gördük ve beklenti anlamında da gördük şu an mesela işte IMF'de olsun, Dünya Bankası'da olsun, büyük yatırım bankaları da olsun 2019'a yönelik büyüme beklentilerini düşürüyorlar dünya için. Hı hı. Çünkü yani şu buradaki senaryoda ticaret savaşının 2019'da boyut kazanabileceği üzerine kurdu buradaki senaryo. Eğer boyut kazanırsa bundan zarar görecek olan sadece Amerikan ekonomisi veya Çin ekonomisi olmayacak. Dünya ekonomisi de, çünkü bunlar dünyanın en büyük iki ekonomisi.
Evet.
Yani bize bir şey olmaz diye bir şey yok ki burada. Yani Çin ekonomisi hız keserse, Amerikan ekonomisi hız keserse, ki görünen o. O şekilde olacak gibi gözüküyor. O zaman bunun yansımaları da olacaktır. Yani 2018 global ekonomi açısından da zor geçti. Yani biz kendi sorunlarımızla boğuştuk içerideki, yani kendi problemlerimizde. Ama dünya piyasalarıyla zorlandı. Mesela S&P 500 endeksine bakıyorsunuz, Amerika'nın en önemli borsa endeksi. Dünkü %4'lük artışa rağmen yılın geneline baktığımız zaman, işte birkaç gün var gerçi yılın kapanmasına, ama eksi de kapatacak gibi gözüküyor. Dow Jones endeksi öyle, Nasdaq öyle. Yani bunu iyi performans gösteren, 2018 için söylüyorum, Amerikan ekonomisinin yansıtan borsa endeksleri bunlar. Yani dünyadaki dünya piyasaları da zorlandı 2018'de. Sadece biz değil. 2019 için de şu aşamada söyleyeyim, görüşler biraz daha negatif. Yani çok karamsar değil ama negatif. Hem piyasalar açısından hem de dünya ekonomisi açısından.
En azından temkinli.
Yani temkinli diyelim, evet. Yani temkinli iyimserlik veya işte o kullandığımız ifadeyle temkinli iyimserlik diyelim. Yani hiç kimse şu an işte 2019'da müthiş bir büyüme performansı göreceğiz dünya ekonomisinden, piyasalar alıp başını gidecek, beklentiler falan. Yani böyle bir dünya yok şu an için. Ha, değişebilir tabii ki. Yani algı değişebilir. Yani 2018 sonu, 2019 başı itibariyle söylüyorum yani. Hı hı. Onun için 2019 görünen o ki piyasalar açısından da dünya ekonomisi açısından da kolay geçmeyecek.
Evet, bir ticaret savaşları, bir de İran'a yaptırımlar konusu çok önemliydi konuştuğumuz. Bir de o konuyu, İran meselesini değerlendirirseniz kalan kısa sürede
tabii
neler
ki
söylersiniz?
Tabii şimdi İran'la tabii iş yapan ülkelere bir muafiyet sağladı Amerika birkaç aylığına. Tabii onun da süresi dolacak. Yani o muafiyet sonu uzatılır mı uzatılmaz mı bilemiyorum. Amerika'nın zaten İran konusunda çok katı olduğu bir gerçek. Bir de şu var şimdi, Trump'ın 2019'da ben yavaş yavaş güç kaybedeceğini düşünüyorum. Yani zaten bakanlar istifa ediyor, işte savunma bakanı istifa etti Mattis, işte Suriye'deki özel temsilcisi McGurk istifa etti. Yani ayrılan çok bakan oldu biliyorsunuz. Yani Trump zorlanıyor. Niçin zorlanıyor? Bir de Mart 2020 seçimleri öncesinde artık adaylar belli olacak. Yani hı-hı, demokratlar da aday adaylarını belirleyecek, hı-hı, cumhuriyetçiler de aday adaylarını belirleyecek ve şu an cumhuriyetçi tarafta da Trump'a yönelik olarak ciddi bir şey var. Bakış açısı değişmiş gibi gözüküyor. O nedenle yani Trump'ın durumu bu İran konusu için de, ticaret savaşı konusu için de belirleyici olacak. Eğer Trump yeniden aday gösterilmeyeceğini anlarsa veya güç kaybettiğini anlarsa, İran konusunda tutumunu sertleştirebilir. Ya bu muafiyet uzatılmayabilir. Veya az önce konuştuğumuz bu ticaret savaşı mevzusu yine farklı bir kanala gidebilir. Yani Trump'ın pozisyonu da çok önemli ki ben şu aşamada Trump'ın zorlanacağını düşünüyorum. Bunun da dünya ekonomisine, dünya politikasına yansıması olur.
Hareketli bir yıl bizi bekliyor.
Her zaman onu olduğu gibi.
Çok hareketli bir yılı kapatıyoruz. Umarız 2019 güzellikler getirir diyoruz ama sanıyorum pek çok hareketli durumda yaşanacak. Umarız ülkemiz için, dünyamız için iyi olur sonuç. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Ben de şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum.
Katıldığınız için biz de size iyi yıllar diliyoruz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Yollar kısalır.
Hasretler biter.
Bir türkü el sallar uzaktan uzağa.
Bir şarkı kavuşmaları anlatır.
Bir ses dostluğu.
Bir ses sevgiyi.
Bir ses güveni fısıldar kulaklarınıza.
Bir el gelir omuzunuza dokunur.
Çoğalırsınız.
Bir ses gelir sesinizi paylaşır.
Sevinirsiniz.
Neredesiniz?
Kimlesiniz?
Bilinmez.
Bildiğimiz.
Bizimle olduğunuz.
Her nerede olursanız olun,
mutlaka bizimle olun.
TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sakarya, Ordu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Diyarbakır'da kuvvetli yağmur, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde belirlenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu -2, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 6, İzmir az bulutlu 9, Erzurum çok bulutlu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 2, Amsterdam hafif yağmurlu 4, Atina az bulutlu 10, Bağdat sağanak yağışlı 16, Berlin hafif yağmurlu 6, Paris çok bulutlu 4, Roma parçalı bulutlu 13, Saraybosna çok bulutlu 3, Kiev hafif kar yağışlı -1, Londra çok bulutlu 8, Moskova hafif kar yağışlı -8, Lefkoşa parçalı bulutlu 13, Madrid çok bulutlu 10, Mekke çok bulutlu 32, New York az bulutlu 11 ve Viyana çok bulutlu 8 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, 27 Aralık milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü. Programımızın kalan süresinde Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız. Birazdan Sevil Ürreşat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan stüdyo konuğumuz olacak. Öncesinde bir telefon bağlantımız var. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Doğan bizlerle birlikte. Mehmet Doğan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizi Mehmet Akif Ersoy'u soracağız. Neler söyleyeceksiniz şairimiz hakkında?
Mehmet Akif'in vefatının 80. yılındayız, 82. yılındayız. Vefatından bugüne Türkiye'de hatırası yaşatılan büyük bir şahsiyet. Sadece şair değil, aynı zamanda fikir adamı, mücadele adamı, bizim tarihimize karışmış büyük bir şahsiyet. Balkan Harbi'nden itibaren, Birinci Dünya Savaşı, milli mücadele döneminde önemli vazifeler ifa etmiş birisi. Ve aynı zamanda da bir karakter abidesi. Bu önemli çünkü bazı şahsiyetler vardır ki onlarla ilgili kanaatlerimiz onları şahsen tanıdıkça değişir. Ama Mehmet Akif öyle birisi değil. Ahlakıyla, diğer insanlık hasletleriyle her zaman örnek alınabilecek bir şahsiyet. Evet, 82 yıldır onu hatırlamaya devam ediyoruz. Şiirleri hala ezberleniyor ve okunuyor. Fikirleri 100 yıl önce yazılmış metinlerdeki fikirleri bile bugün bize yol göstermeye devam ediyor. Türkiye'de Mehmet Akif kadar bilinen, tanınan bir şair yok. Bunu hak etmiş birisidir. Ben sözlerimi böylece kısa kesiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz ve işlerinizde kolaylıklar diliyoruz size. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Doğan konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, biraz önce de belirttiğimiz gibi 27 Aralık İstiklal Marşımızın şairi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u konuşmaya devam edeceğiz. Son günlerini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Sevil Ürreşat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Büyük bir şair Mehmet Akif Ersoy ve milli şairimiz, İstiklal Marşımızın şairi. Şimdi bugün Yeni Şafak gazetesinde bir yazı var Mehmet Akif'le ilgili. Diyor ki 11 yıl kaldığı Mısır'dan hasta olarak döndü. 1936 yılının Haziran ayında vapurla 3 gece süren bir yolculuğun ardından Galata rıhtımına bir kolunda eşi, diğerinde tuttuğu bastonla hasta ve bitkin indi. Mısır apartmanına yerleşti diyor. Siz son günlerini nasıl değerlendireceksiniz Mehmet Akif Ersoy'un?
Evet, öncelikle dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün Akif Ersoy Üstadımızın vefatının 82. yıl dönümü. Kendisini rahmetle anıyorum. Ona bugün Sebil-i Reşat yazar ve yayın kurulu olarak okuduğumuz Hatmi Şerif'in dualarıyla inşallah mezarı başında yayın kurulu başkanımız ve torunu, adını kendisinin verdiği torunu Selma hanımefendinin iştirakiyle, Akif dostlarının iştirakiyle az sonra mezarı başında Edirnekapı şehitliğindeki mezarı başında bir anma merasimiyle İstanbul İl Müftümüzün yapacağı duayla inşallah dualarımızı göndereceğiz. Biz de kar ve Ankara'daki programlar vesilesiyle bu yıl burada kaldık. Burada inşallah başka etkinliklerimiz olacak. Evet, Akif Üstad'ın 63 yıla sığan, hatta aşmayan bir ömür yaşadığını biliyoruz. Bu ömrünün 11 yılını Mısır'da geçirdiğinde. 11 yıl tabii ki etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye İstiklal Marşı'na derc ettiği, sakladığı o vatan duasının aslında vatan duasına rağmen gurbet yaşamış bir şair olarak bugün anıyoruz. Bugün birçok gazetede, sosyal medyada sabah gelirken de baktım. Onun son gün tabut sahnesi, cenaze merasimine dair duygusal paylaşımlar var. Bunların hepsi doğru ve maalesef doğru. Devletin cenaze merasimine katılmadığı bir milli şair. Kendisi Mısır apartmanına geliş sürecini şöyle özetleyerek devam edelim açıklamamızı. Biliyorsunuz 1924'te sonra 1925'in başında Akif Mısır'a tamamen yerleşti. Aslında daha önce de Mısır'a gidip geliyordu. Abbas Halim Paşa ile olan yakın dostluğu münasebetiyle. Fakat ikinci dönemde parlamentoda, mecliste görev almayınca arkamda hafiyeler geziyor Eşref. Ben vatan haini miyim? Bu çok ağrıma gidiyor diye yakın dostlarına, Eşref Edip'e yakındığı hadiseden dolayı Mısır'a yerleşmeye karar verir. Evet, İstiklal Marşımızın şairidir ama fikir ayrılığı bu noktaya getirmiştir. Bu fikir ayrılığının Akif'i bir hain gibi takip etmeye götürecek istihbarat notlarının hepsi bugün elimizde. Onun irtica 900 kod 6 kod adı verilerek takip edildiğini ve hangi notlar yazıldığını devlet arşivlerinde istihbarat kayıtlarından çıkardık. Çok acı şeyler bunlar. Bu acıyı da bileceğiz ama Akif'i de bu acıya gömmemek lazım. Belki bu acılara rağmen Akif'i bugün daha gür sedayla sahip çıkmak lazım. Mithat Cemal der ki Akif'i dostları bile sessiz sevdi. Çünkü o 11 yıllık gurbet döneminde fikir ayrılıklarının Akif'i sevenin dahi sorguya çekildiği bir dönem yaşadığımızı unutmamak lazım. Akif'i bugün sevenlerin sayısı elbette o kadar çok fazla ki bundan memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten onun kanıyla bir ailesi var ama canıyla, muhabbetiyle, dostluk halkasıyla binlerce ailesi var. Buna bugün şahit olmak da bizi ayrıca mutlu ediyor. Mısır hayatı biliyorsunuz evvela Kur'an-ı Kerim mealiyle geçen bir 4-5 yıllık süreçle yoğun bir mesaiyle devam ediyor.
Neredeyse inzivaya çekildi bu dönemde.
Tabii.
Değil mi?
Arzu küstürdüm der. Çünkü şiir yazamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ısrarlı talebi üzerine biliyorsunuz Elmalı Hamdi yazır Kur'an tefsirini. yazar. Meali yazma işini de Akif Bey yazması için özellikle rica edilir. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa'nın da talebi bu yöndedir. Hı hı. Kendisi önce bunu kabul etmez. Fakat ısrar o kadar çok fazla olunca dostlarını kıramaz ve kabul eder. İstanbul 5. Noterliğinden bir sözleşme yapılır. Toplam 6000 TL telif ödenecektir. Bunun 1000 lirası avans olarak verilir Akif Bey'e. 5000 lirası da daha sonra tamamlandığında verilmek üzere. Akif Bey çalışmayı 4-5 yılda tamamlar. Eşref Edip Bey'in hatıralarından aslında eserin tamamlandığını öğreniyoruz. Fakat Akif Bey Türkiye'deki yaşanan inkılap hareketlerinden ve Türkçe Kur'an, Türkçe ezan uygulamalarından hoşnut olmadığı için meali bir türlü vermek istemez. Ve hatta o aldığı 1000 lira avansı da Sebil-i Reşad'ın matbaa borçlarını ödesin diye Eşref Edip Bey'e vermiştir. Onu tekrar arkadaşlarından toparlar, Hasan Basri Bey'e verir ve Diyanet'e iade edilir. Evet. Böylece bir bütçe iltisakı da kalmamıştır.
Mukaveleyi feshetti.
Mukaveleyi feshetmiştir. Evet. Daha sonra orada zaten bir Türkçe öğretmenliği vazifesi vardır. Ama gönlü incinmiştir. Ana vatandan gelen haberleri, Türkiye'den gelen haberleri böyle merakla, iştiyakla izlediğini biliyoruz. Dostlarıyla yazışmaları var o dönemde. Ailesine gönderdiği mektupları var tamamı elimizde. Mesela Suat Hanım evlenir, çocuk sahibi olacaktır. Babasına mektup yazar. Hamile olduğunu söyler. Ve Allah izin verir de doğum olursa hangi ismi vermeleriyle ilgili isim talebinde bulunur. Akif bu mektuba iki isim gönderir. Ferda ve Selma. Hı hı. Evet, kısa bir süre sonra Suat Hanım'ın kızı olur. Hı hı. Ferda adını koyarlar. Hı hı. Sonra ikinci kız olunca da Selma adını koyarlar. Hı hı. Ferda Hanım'ı birkaç yıl önce kaybettik. Görüşmek nasip oldu. Son röportajını yapmak nasip oldu. Selma Hanım da aramızdaki adını verdiği son torun 73 yaşında. Allah sağlık uzun ömür versin. Evet. O mektuplaşmalarda o gönül kırgınlıklarını çok net görüyoruz. Peki daha sonra ne oldu? Mısır'ın iklimi Akif'e yaramadı. Oranın ağır iklimi. Hanımı da ağır astımdı. Hatta hanımını o kadar çok severdi ki evleri böyle cumbalı, iki katlı. Onu sırtında yatağından aşağı salona indirdiğini, sonra akşam olunca da sırtını alarak yatağa çıkardığını söylüyor. Mısır'da geçen günlerinde ev hallerini mektuplarında, aileye yazdığı mektuplarında detaylı bir şekilde de anlatmış, paylaşmış. Sık sık buradaki çocuklarını sorar, torunlarını sorar. Çünkü aile burada kalmış. Zaman zaman damadı Ömer Rıza Doğrul'un Mısır'a gidip geldiğini biliyoruz. Zaman zaman çocukların torunlarını alıp Mısır'a gidip geldiğini biliyoruz.
Nasıl bir yaşam sürmüş Mısır'da Mehmet abi?
Mısır'da tabii burada mecliste milletvekili maaşı bağlanmadan gidiyor biliyorsunuz. Bir maişet şeyi de var ortada. Orada Abbas Halim Paşa üniversitede kendisine bir öğretmenlik vazifesi ayarlayınca hem maişetini oradan temin edecek hale geliyor. Hem de orada kendisine yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor. Kahire'de ilim meclisiyle Türkiye'den oraya okumaya gelen öğrencilerle beraber sık sık bir araya geliyor. Hatta sık buluştukları bir kahvehane var. O kahvehaneye geldiğinde kendini sanki Türkiye'ye gelmiş gibi hissettiğini söyler. Burası bana vatanımdan bir koku gibi der. Önceki gün Mısır'daki dostlarından, yakın dostlarından birinin torunuyla tanıştık. Akif'le çekilmiş, hiç yayınlanmamış iki tane fotoğraf verdi bize. İlk defa gülen bir fotoğrafı var. Onu biz Sebil-i Reşad'ın bu sayısında kullandık. Sadece portre kısmını. Diğer fotoğrafı henüz kullanmadık. Büyükçe, oldukça
çok önemli bir belge.
Önemli bir belge olarak Sebil-i Reşad'ın arşivinde önümüzdeki sayıda inşallah kullanacağız. Orada Ekmelettin İhsanoğlu Bey'in babası Yozgatlı İhsan Efendi, gayretli bir talebe. Onunla yakın bir münasebeti var. Zaten Kur'an mealini de tamamlıyor. Türkiye'ye dönerken ona emanet ediyor. Hı hı. Diyor ki eğer dönersem, iyileşir dönersem üzerinden bir daha çalışırız, tetkik ederiz. Ama dönemezsem bunu lütfen yakın diyor. Yozgatlı İhsan Efendi tabii taş gibi bir adam. Mısır Türkiye Büyükelçiliği'nin Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla meali İhsan Efendi'ye verdiği bilgisi gelmiştir. İhsan Efendi ile görüşüp meali alın diye talimat gidiyor. Mısır Büyükelçisi İhsan Efendi'ye defaatle gidiyor. Ama meali bir türlü alamıyor. Daha sonra mealin 1962 yılında yakıldığını öğreniyoruz. Yani vefat etmeden önce artık yakıyor İhsan Efendi. Şimdi Akif ailesi orada tabii. Öncelikle İskenderiye Bandralı bir gemiyle hanımını ve çocuğunu gönderiyor. Birkaç gün sonra da kendisi Mısır'dan İskenderiye'den binip İstanbul'a geliyor. Üç gün sürüyor yolculuk gerçekten. Hastalık yüzüne çok vurmuş. Çok zayıflamış.
Neydi rahatsızlığı?
Siroza yakalanıyor. Karaciğer. Evet. Karaciğer kanseri. Ağır bir şey, rahatsızlık. Mısır'da tedavi olamıyor. Evet. Hatta tedavisi için Kudüs'e gitmesi gerektiği, orada bir tedavi olması gerektiği, Hatay'a gitmesi gerektiği söyleniyor. Hatay o zaman Fransız işgalinde. Hatay'a geliyor. Orada bazı tedaviler görüyor ama şifa bulamıyor. Kudüs'e gittiğini biliyoruz. Bunlar istihbarat kayıtlarına da hep girmiş. Türkiye'ye tedavi amaçlı geliyor. Sirkeci'de gemi yanaştığında Abbas Halim Paşa'nın kızı Prenses Hanımefendi var. Ve birkaç dostu var. Tabii birkaç gazeteci de var. Orada ona Üstad anavatana hoş geldin. Ne hissediyorsun diye sorulduğunda 11 yıl kaldım. 11 dakika daha kalsaydım çıldıracaktım. Onun aslında bütün her şeyini özetleyen bir cümlesidir. Hızlıca Nişantaşı'nda bulunan devlet hastanesine tedavi amaçlı kaldırıyorlar. Orada tedavisi sürerken bir taraftan da Türkiye'de bakın kalacak evi yok. Yani çocukların evi var ama kendisinin kalacak evi yok. O süreçte diğer kızını zaten Beytüşşevap'ta görevli eşiyle beraber Abbas Halim Paşa'ya ait Mısır apartmanında işte 2+1 böyle bir yer tahsis ediliyor. 5,5 ay tedavi sürüyor. Bu 5,5 aylık süreçte onunla 11 yıldır görüşemeyen dostları sürekli gidip geliyor. En yakın arkadaşı Fuat Şemsi'dir. Zaten vekaletini de ona veriyor. Çünkü sağlık işlemleri vesaire resmi işlemler yürüyecek. Akif Bey'in bunu kendi başına yürütme imkanı yok. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden maaş işlemlerini dahi Fuat Şemsi Bey o vekaletle yapıyor. Maaş bağlanıyor. Akif Bey 20-25 gün sonra vefat ediyor. Yani o maaşı almakta nasip olmuyor. Zaten yarıdan çoğu da vergiye kesilmiş. Ufak bir rakam kalmış. Böyle bir hayat. 5,5 aylık süreçte yaşananlar başlı başına bir hikayedir. Onun yalnız bırakılması, şiirlerini yeniden yazamaması. Mesela Asım şiirini yazma planı var. Bunu gerçekleştiremiyor. Asım'ı yazmış. İçinde Çanakkale Destanı var biliyorsunuz. Asım Akif'in en uzun şiiridir. Safahat'ın 6. bölümüdür. Ama ona 2. bölümü Kurtuluş Savaşı'nın destanını eklemeyi düşünüyor. Asım'ı yurt dışına Almanya'ya gönderip orada Batı medeniyetini tanıtmayı, daha sonra da Asım'ı tekrar Anadolu'ya kendi vatanına gönderip kendi medeniyetini yeniden inşa etmesi için görevlendirmeyi, o sürecin anlatıldığı şiirsel bir destan yazma planı yapıyor. Bunları Eşref Edip Bey'le paylaşmış. Eşref Edip Bey'in hatıralarında bunlar ziyadesiyle okuyoruz. Halen de Eşref Edip Bey'in o detaya sakladığı anılarda o kadar güzel hikayeler var ki, hadiseler var ki, insan gerçekten okurken hüzünleniyor. Hı hı. 27 Aralık günü onun vefat günüdür. Akşam vakti 19.45 sularında son nefesini verir. Evet, hepimiz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. 63 yaş esprisi ilginçtir. Anadolu'da Peygamber Efendimizin yaşı 63 olduğu için yaşı 63'ü geçenler haddi aştık ifadesini kullanırlar. Bu bir Anadolu irfanıdır, Anadolu edebidir. Akif'in bu anlamda Resulullah'ın vefat yaşında dünyayı terk etmiş olması da onun Resulullah'la olan irtibatı bağlamında oldukça önemli, manidar bir sembol değer taşıdığını düşünüyorum. Evet, yalnız yaşamıştır. Kendisi de şiirine de söylediği gibi kim beni nereden bilecektir ifadesi var. 28 Aralık sabahı Mısır apartmanına yanaşır bir fayton. Çıplak bir ceset konur ona. Ve Beyazıt Camii'ne getirilir. 3 hamal taşır. Cesedi çıplaktır. Akif'e ait olduğu sonradan öğrenilince orada bir lokantada asılı Türk bayrağı, birkaç battaniye getirilerek Akif'in cansız cesedi sarılır. Üniversite öğrencileri, Edebiyat Fakültesi öğrencileri Akif Bey'in ölüm haberini hızlıca üniversitede yayarlar ve 28 Aralık günü Akif Bey'in cenazesi gençlerin omuzlarında defnedilir. Cenazeye resmi hiçbir makam katılmamıştır. Bir tek katılan İstanbul Üniversitesi'nde bir hocadır. Onun hakkında soruşturma açarlar. Bir de İstanbul Belediye Encümeni olan Akif'in yakın bir dostudur. Ona da belediye soruşturma açar. Devletin iştirak etmediği bir şairin neden cenaze merasimine katıldınız diye. Böyle garabetlerin yaşandığı bir dönem geçirdik.
Peki maalesef. Niye böyle bir dönem yaşandı? Akif'in cenazesi niye bu şekilde kaldırıldı, onu soralım.
Şimdi tabii bu oldukça uzun bir mevzu. Ama şöyle söyleyebiliriz. İstiklal Marşı şairi olarak Akif Bey'in şiirinin seçilmesiyle başlayan süreçler var. Ve onun Mısır'a gitmesiyle başlayan o sürecin devamında kıskançlıklar var. Mustafa Kemal Paşa'ya diyorlar ki hem İstiklal Marşı şairi hem ülkeyi terk edip Mısır'da yaşıyor. Bunu nasıl izah ederiz? İstiklal Marşı zaten Akif Bey şair değildi diyor mesela Nurullah Ataç. Akif Bey'in yazdığı şiir, şiir değil, dini bir ilahidir diyor. Bir milletin marşı böyle mi olur diyor. İçinde ezan var, Allah var, cennet var. Böyle marş mı olur diyor. Bakın Nurullah Ataç'ın hikayesinde enteresan şeyler vardır. Ve 1925'te Akif Mısır'a gidince 2. İstiklal Marşı yarışması açılır. Hepsi elimizde o yarışmaya dair bütün tutanaklar. 50 şiir katılır. Orada da ilginç şeyler var. Mesela ilk yarışmaya 724 şiir katılır. Bu şiirlerin büyük bölümü Anadolu'dan şairlere, ozanlara aittir. Tabii Anadolu'daki Kuvayi Milliye'nin Kurtuluş Harbi'nde muvaffak olacağına çok az insan inanır. Sadece Anadolu inanır. İstanbul'daki şairlerden sadece Cenab-ı Şahabettin Bey'in şimdi marş yarışmasına katıldığını biliyoruz. O da Akif Bey'in son anda şiir gönderdiği haberini alınca şiirini çeker. Der ki Akif Üstad varsa benim şiir göndermem edepsizlik olur der. Hı hı. Şiirini çeker. Cenab-ı Şahabettin Bey dışında İstanbul'dan şair katılmamıştır. Ancak 1925'teki ikinci yarışmaya daha çok İstanbul'lu şairler katılır. Çok enteresandır bu çünkü 1925 artık savaş bitmişti. Devlet tanınmış, yurt dışında anlaşmalar yapılıyor vesaire. Akif o dönemde de hep gariptir. Ölürken de gariptir. Ama onun sevgisi milletin bağrındadır. Ve bugün hala bakın onu yok sayanlar değil, Akif anılıyor. Vefat gününde de işte geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığında Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Vefa Ödülünü bu yıl Mehmet Akif Ersoy'a,
evet,
ailesi adına Selma Hanım'a takdim ettiler. Bu önemlidir. Yani 1936'nın 27 Aralık'ında cenaze merasimine bir çelenk dahi göndermeyen devlet 2018'in 19 Aralık'ında devletin en üst zirvesinde Akif'in ailesine vefa ödülü veriyorsa bu oldukça manidardır.
Peki. Şimdi bir de eserlerini Safahat'te topladı Mehmet Akif Ersoy. Biraz da bundan bahsedelim.
Evet, Akif Ersoy'un aslında üstadın şiirlerinin toplandığı tek kitabı Safahat'tır. Bunun dışında 15'e yakın çevirisi vardır. Bu çeviriler çok fazla bilinmez. Çünkü bunlar bir dergi yazılarında yayınlandığı için. Şimdi biz onları da hazırlıyoruz bir kitap olarak inşallah. Sırat-ı Müstakim'de ve Sebil-ül Reşat dergisinde bu çevirileri tümüyle yayınlanmıştır. Said Halim Paşa'dan Ferit Vecdi'ye kadar. Cemalettin Afgani vesaire. Safahat onun özellikle aslında son yüzyılımızı safa safa okuyabileceğimiz şiirsel bir metindir. Balkan Harbi ile başlayan, o Osmanlı'nın paramparça edildiği yüzyıla şahitlik etmiş bir aydının, bir münevverin, bir düşünce insanının şiirsel tatta kaleme aldığı bir tarihi tanıklıktır aslında. Bakınız, Bursa işgal edilir. Akif ise Ankara'dadır, Taceddin'dedir. Bursa'nın işgal haberi şöyle gelir Ankara'ya. Yunan ve Fransız komutan, İngiliz komutan Osman Gazi'nin türbesine giderler ve postallarıyla türbeyi tekmelerler. Kalk ey Osman Gazi, bizden aldığın toprakları geri almaya geldik diye. Bu sahneyi fotoğraflatıp bütün Avrupa'ya dağıtırlar. Akif bu sahneyi gördüğünde o kadar duyuyor, o kadar içerler ki Bülbül şiirini hemen o sahneye nakşeder. Ve bugün Safahat'ta da Bülbül şiiri vardı. Bursa'nın işgali üzerine yazmıştır. İşte Çanakkale Destanı, Çanakkale Zaferi sonrası yazılan tarihi bir metin gibidir.
Evet.
İstiklal Marşı da öyle. Safahat'taki tüm şiirlerin bir hikayesi vardır. Kendisinin en beğendiği şiirlerden bir tanesi, kendisi bunu ifade eder. Mahalle kahvehanesini anlattığı, sosyal olayların anlatıldığı bir şiirdir. Onu da Akif dostlarının mutlaka okumasını tavsiye ederim.
Peki. Evet. Vallahi daha bu kadar olsa konuşurduk Mehmet Akif'i ama.
Ziyadesiyle.
Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve Mehmet Akif Ersoy'u bize bu kısa sürede anlattığınız için. Sevil-i Reşat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. 27 Aralık büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü. Onu andık programımızda. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.